Ayrım 5, sayfa 62. Eleni meselesini Niyazi'den saklamak için kesinlikle verdiğim karara rağmen yatağa girdikten az sonra onu dürttüm. Niyazi, arkası bana dönüktü. Bu gece ya çok uykusu vardı ya da domuzluğu tutmuştu gene. Kendini uykuya veriyordu. Tekrar dürttüm. Niyazi be, şşt Niyazi, ne var be, ne var be, ne bağırıyorsun, dön de konuşalım. Belli ki döndük, ne var, numara mı yapıyorsun yani? Ne numarası, uykumuz var diyoruz, anlamıyorsun. Benim de aksi gibi hiç uykum yok. Ne olacak yani? Hiç, konuşalım. Konuşamam, uykum var. Para veririm. Konuşamam, parayla. Ne yapayım, uykum var. Lan para vereceğim lan. Para verecekmiş. Kaç para vereceksin? Hani uykum vardı? Var. Gene de var ama kaç para vereceksin? Boş ver paraya canım. Parasız dinlemem. Hem bak bağırırım bey babama. Ulan amma da kötü adammışsın be. Yavaş söylesene. İstersen bir bağırdım mı bey babam duyar. Derin uyardı. Rahat bırakmıyor uyuyayım. Sen bilirsin. Peki kaç para istiyorsun? 10 kuruş versen yeter. Çok. Çoksa ben de dinlemiyorum. Kes çeneni. Bir laf söylersen. Ama peşin değil. Ya gelecek hafta haftalığını alınca. Oho. Nihayet razı oldu. Ama bir şartla. Şayet mızıkçılık edip de parayı vermeyecek olursam o da yapacağını biliyordu. Konuşmaya başladık. Bizim orada bir Rum kızı var. Niyazi görsen yani öyle kız ki kitap gibi. Aha gene mi kız? Ulan sen de hiç utanma yokmuş be. Niye lan? Ulan bu karı kız dalgasından işitmediğin söz kalmadı. Hala uslanmadın. Mırıldandı. Bir zamanlar Naciye, sonra Ermeni kızı, şimdi de bu. Elinden bir iş gelse bari. Sen öyle bil. Naciye'ye bir şey yapabildin miydi sanki? Sen öyle bil dedim ya. Öyle bilelim bakalım. Sonra? Sonra Naciye falan hiç. Ya mavi kurdelesi? Aranız nasıl? Kıyak mı kıyak? Millet para alıyordu. Ben de oturuyordum. Bir baktım bu, beni Ermeni zannedermiş. Türk'üm dedim. Öyle güzel Türkçe konuşuyor ki. İstanbulluymuş esas. Mübadelede Atina'ya gitmişler. Ama ne kız yahu. Demek aranız iyi. Tabii hem de. Az kalsın evlerine gittiğimi kaçıracaktım. Dün bir, bugün iki. Ne çabuk böyle aran iyi oldu. Oğlum bu işler... Oğlum mu? Antakya'daki dayağı unuttun galiba. Antakya'daki dayak, evet, bir gün Niyazi'ye oğlum dediğimi babam duyar, dikilir tepeme. Sen misin oğlum diyen? Git bana şöyle kırılmaz soyundan bir odun getir. Gittim. Bahçeyi alt üst ettim. Odunlar arasında esaslı bir dayak için elverişli ne kadar odun varsa ayırıp, bahçedeki gül fidanlarının kalabalığına sakladım. Zayıfça bir odun seçip götürdüm. Babam oduna dikkat etmedi. Odun üçüncü darbede ikiye bölündü de esaslı şekilde dayak yemekten kurtuldum. Niyazi'ye, boş ver canım, dil alışkanlığı. Dil mi? Diline sahip ol. Saçları sarı, lüle lüle. Hem ne yapıyor biliyor musun? Mavi bir kurdeleyle. Fakat en çok küpeleri yakışıyor. Yarugan ayakkabıları. Ballandır ha, ballandır. Uykuya ne zaman geçtik bilmiyorum. Uyandım, sabahtı. Gece fevkalade nefis bir rüya görmüştüm. Masmavi bir denizde, süt beyaz bir transatlantik güvertesinde onunla yan yanayız. Rüzgar hafiften esiyordu. Martılar. Sonra birdenbire bir gürültü. Çan sesleri, düdükler, polisler geliyor, arama yapacak. Bir kaçak varmış vapurda. Onu alıp götüreceklermiş dediler. Vapur durdu. İstimbotlar yetişti. Polislerin arasında babam. Kulağımdan bir tuttu. Çeke çeke götürürken yüreğim çarpıyordu. Babamın parmakları arasında kulağım uzadı. Uzadı metrelerce. Meğer rüyamda sayıklamışım. Babam sahiden gelmiş. Kulağımı çekmiş. Elimde kahvaltı, çıkınım, evden çıktım. 16. Onunla çalıştığı bitişik çikolata fabrikasına dadandığım için bir gün patron kızların önünde kulağımdan yakaladı. Getirip makinenin yanına bıraktı. Bağırdı, çağırdı. Galiba bir daha seni orada görürsem kovarım dedi. Rezil olmuştum. Gerçi böyle ufak işlerde babamdan idmanlıydım. Ama olsun, pek haysiyetsizceydi. Kendi kendimi yemeye başladım. Bir saat içinde avurtlarımın çöktüğünü, boyumun kısaldığını, bileklerimin büsbütün inceldiğini ve çirkinleştiğimi zannediyordum. Zannediyordum ki mürettiphanenin demiri, tahtası, camı, insanı, makinası, el birliği etmişler bana gülüyorlar. Her zaman ters ters bakan kağıt kesme makinesinin kol demirindeki tek somun bile gülüyor. Sanki dil çıkarıyordu. Ya postallarım? Onlar büsbütün eskimişlerdi. Küçük adam oluşumu hayatımda ilk defa lanet ederek şaşkın bekledim. Kızamıyor, hiç olmazsa nasıl kızacağımı beceremiyordum. Buna hakkım yoktu da galiba. Birden Eleni kıpkırmızıydı. Hiç canını sıkma dedi. Şimdi onun yuvasını yaparım. Gitti. Kapıyı falan vurmadan içeri girdi. Yuvasını nasıl yapacağını merak ediyordum. İçeride sert konuşmalar başladı. Bu yanda mürettipler gülüyor. Arada bana bakıp başlarını sallıyorlardı. Elinin hırçın sesi gittikçe yükseliyordu. Bir taraftan da bir kız kadar olamadığım için utanıyordum. Eleni geldi. Duydun mu nasıl yaptım yuvasını? Duydum ama anlamadım. Neler söyledim bilsen, rezil ettim. Bundan sonra ben de burada çalışacağım. Şu yaldız makinesinde. Sahi mi? Sahi mi söylüyorsun? Vallahi ha. Peki nasıl oldu bu iş? Bu işin nasıl olabildiğini bir türlü akıl erdiremedim. O günden sonra Eleni sahiden de yaldız makinesinde çalışmaya başladı. Ya o kağıt verirdi, ben alırdım, ya da ben verirdim, o alırdı. İkimiz de elimiz yüzümüz yaldız içinde, fakat öyle iştahla çalışırdık ki. 17. Bir gün Eleni ile babası Usta Dimitri ortadan kayboldular. Kimse bir şey bilmiyordu, patron bile. O da benden sordu. Paydostan sonra evlerine gitmeyi aklıma koymuştum. Niyazi geldi, eve gitmem gerekti. Nihayet ertesi değil, daha ertesi gün cumartesiydi. Haftalıklar dağıldıktan sonra gittim. Ev yerli yerindeydi. Ama perdesiz pencereleri, açık kapısıyla hazin hazin bakıyordu. Komşu Ermeni karısından sordum. Havadis müthişti. 2 gün evvel 24 saat zarfında Lübnan hudutlarını terke mecbur edilmişler. Kadın anlatıyordu. Böyle olacağı belliydi zaten. O oğulları yok mu oğulları, daha çok süründürür onları. Bir kayıkları vardı ya, dolar dolar giderlerdi. Ya evleri az mı polisler bastı? Beyrut'tan öyle bir soğumuştum ki. Tenha yollardan eve döndüm. Sıkıntımdan patlayacaktım. O gece yatakta ağladım. 18. İşime gidip geliyordum. Lakin her şeyden soğumuştum. 4. haftalığımı alırken patron her zamandan daha sert bir şeyler söyledi. Anladım ki işime son veriliyor. Umurumda bile değildi. Babamın canı sıkılmıştı. Annem. Gene işsiz, gene ellerim boş, ceplerimde gene enseme yıkılı kasketim. Gene deniz kenarları, papaz okulu, külliye, fıstıklı günler geçiyordu. Ahlakımdaki değişmenin kendim bile farkındaydım. Eve asık yüzle giriyor, kimseyle konuşmuyor, sorarlarsa zorraki cevaplar veriyor. Daha çok kendi kendimle sohbetler bulunuyordum. Ve bundan adam akıllı zevk almaya başlamıştım. 2 seneden beri bir türlü alışamadığım bu yerler, bu gurbet ellerden usanmıştım. Vatanım burnumda tütüyordu. Vatanım, bilhassa memleketim, okulum ve arkadaşlarım. Geceleri yatakta Niyazi ile hemen hemen hiç konuşmuyorduk. Hırçın hallerimden ürküyordu. Yatakta ona arkamı dönüyor, dalıyordum hayaller alemine. Memlekete apansız dönüvermişim. Doğru Cin Mehmetlerin evine. Cin Mehmet beni birdenbire karşısında bulunca hayretler içinde kalıyor. Aman diyor, aman ne kadar büyümüşsün. Onu Arapça cümlelerimle şaşırtıyorum. Lokantadan Naciye'den, papaz okulundan, Beyrut'tan, denizinden, apartmanlarından, caddelerinden, yeşil tramvaylarından, Virgin'den bahsediyorum. En son Eleni'den. Neler uydurmuyorum. Kız beni çılgın gibi severdi. Onunla gizli gizli buluşurduk. Adana'ya dönme diye yalvarmıştı. Ama ben vatanım, okulum ve arkadaşlarım için. Hele bir gün patron Eleni'ye çok fena bir teklifte bulunur. Kız ağlayarak gelir bana. Her şeyi anlatır. Birden öyle öfkelenirim ki kan tepeme sıçrar. Elim yüzüm kirpas içinde, dalarım odasına patronun. Ulan derim hergele, neler söyledin kıza? Patron afallar, kireç kesilir, hıkmık, çenesine bir sağ bir sol, sonra bir tekme, serilir enayi. Bunları Cim Mehmet'e anlatırken mesele Kürt adaya, hocamın oğlu, bir de Kerti Süreyya'ya çıkıverir. Beni görünce çıldırırlar, sarmaş dolaş oluruz. Cim Mehmet der ki onlara, başından neler geçmiş yahu, o hepimizden çok tecrübeli. Biz olsaydık onun yerinde, imkanı yok, onun yaptıklarını yapamazdık. Ötekiler bana hayran hayran bakarlarken Cim Mehmet, anlat hele, anlat da dinlesinler derdi. Ortalarında ben, Cim Mehmet'i anlattıklarından daha ciddi, daha kendimden emin, yeni baştan anlatırım. Hayretler içinde dinlerler. Benim yanımda ufalmışlardır muhakkak. Sonra çift kaleye başlarız. Ben santrafor oynuyorumdur. Top ayağımda. Sürüyorum önüme, birisi çıkıyor, atlatıyorum. Biri daha, onu da atlatıyorum. Karşı kalenin önü allak bullak oluyor. Beni durdurmaya imkan yok. Bir şut gol. Top tekrar santrada. Az sonra sol içten bir pas alıyorum. Bir evvelki gibi atlata atlata iniyorum hasım kalesine. Gene bir şut, gene gol. Rakip oyuncular itiraz ediyorlar. Bu bizim oyuncumuz değil. Bunu kabul etmeyiz. Çok güzel oynuyor bu. Hafifçe gülümsüyorum. Cim Mehmetlerin karşısındaki evin kız lisesine giden siyah saten göğüslüklü kızı Mihriban penceredir deminden beri. Bana bakıyor, heyecan içindedir. Alkışlıyor boyuna, fakat ben ne kadınlar ne kızlar görmüşüm. Ben Eleni'yle sevişmiş insanım. Bunların hiçbirisi Eleni'yle sevişemez ki. Hayaller kurduğum geceler uykum adam akıllı kaçardı. Babamın dışarıdan gelen kalın öksürüğü hayallerimi sık sık bozdukça hırslanır. Çoğu sefer ağlardım. Bilirdim ki vatana dönmememe en büyük engel babamdır. Onun yüzünden vatana hiçbir zaman dönemeyeceğimi, yolumu bekleyen arkadaşlarıma maceralarımı anlatamayacağımı, gurbet ellerde ölüp gideceğimi, bu yüzden de kıyametin kopacağını sanırdım. Şimdi de zannediyorum ki yazılarımı kitap halinde bastıramadan ölüvereceğim ve kıyamet kopacak. Arada canım isterse balık tutuyordum, fakat ekseriye istemiyordu. Bir yük, asi, hoyrat, kavgacı ve isyankar bir yük olarak evin dar bütçesine yüklenmek, babamın bütün küfrüne hatta dayağına rağmen böyle lüzumsuz bir yük halinde evi usandırmaktan faydalar umuyordum. Babam bir söyler, beş söyler, nihayet bıkar, cehennem olup gitsin bu baş belası der. Çoğu geceler eski spor dergileri koleksiyonlarını karıştırır, meşhur futbolcuların resimlerine hayran hayran bakar, maçları yeni baştan yepyeni heyecanlarla okurdum. Arkadan başlardı hayaller. Memlekete dönmüşüm, kulüplerden birine girmişim. O haftaki maçta ben de oynayacağım. Nihayet maç günü, sırtımda yepyeni formam, pırıl pırıl futbol ayakkabılarım. Bu maç çok mühimdir nedense. Bu maçı mutlaka kazanmamız lazım. Herkesin gözü bende. Takımımız alkışlar arasında sahaya çıkarken genel kaptan beni bir kenara çeker. Aman aman, bütün ümitlerimiz sende. Aldırmayın gibilerden sahaya fırlarım. Tabii görünmemiş çalımlar, müthiş şutlar, harikulade goller, sahadan galip ve halkın alkışları arasında çıkarız. Ben şüphesiz omuzlarda. Az sonra babamın kalın öksürüğü beni kendime getirip de gerçeği toslayınca buz gibi bir his. Hırsımdan yumruklarımı ısırırdım. Alçak sesle fakat hınçla söylenirdim. Gideceğim, gideceğim işte. Memlekete dönmek için duyduğum arzu gün geçtikçe şiddetleniyordu. Düşünüyordum ki ben her şeyden evvel Türktüm. Askerliğim de yaklaşıyor. Konsoloshanemize gidip yardım istesem. Niçin olmasın? Konsolosların vazifesi ne? Yabancı memleketlerdeki vatandaşlarla ilgilenmek değil mi? Bitti. Lakin düşünürdüm ki konsolos babamla ahbaptı. Onu oğlunun müracaatı hakkında bir şeyler açacak, hiç olmazsa iznini isteyecekti. Bu takdirde babamın zinhar diyeceği gün gibi aşikardı. Bir gün anneme, ben okumak istiyorum dedim. Beni buralara getirdiniz, cahil bırakacaksınız. Okumak istiyorum ben, okumak. Annem bu sözlerimi babama anlatır, babam tabii parlar. Hanım, hanım der, aklını başına al. Ben senin gibi kuş beyinli değilim. Bu tür masallarla o ancak seni aldatır. Onu bütün derdi benden uzak kalıp dilediği gibi hareket etmektir. Yoksa ne okumak ne de bir baltaya sap olmak. Artık tek bir çare kalmıştı, kaçmak. Günlerce ölçtüm, biçtim, planlar tasarladım. Türkiye'ye kaçabilmenin yollarını araştırdım. Coğrafya kitabındaki Türkiye haritasında Beyrut'ta Adana arasındaki pergelle ölçtüm. Saatte en çok 5 kilometre yürüyebileceğimi göz önünde tutarak bir takım hesaplar yaptım. Ama gene de bir çürüklük seziyordum bu işte. Herhalde bir takım formaliteler, bir miktar para filan lazımdı. Kaçtığımı farz ediyordum. Akşam olunca babam bir bekleyecek, iki bekleyecek, bakacak ki oğlan yok. Bir telaş, bir gürültü, koşacak polise. Ondan sonrası malum. Daha hududa varmadan ensereneceğim. Şu halde isyan bayrağını çekmekten gayrı çıkar yol yok. Bir sabah çay içecektik. Babam dünden kalmış bayat ekmekleri pay ediyordu. Sıra bana gelince, al kuçu kuçu diye iri bir parça ekmeği bana attı. Ekmek çay bardağına değdi, bardak devrildi. Dökülen çay suları ayağımı öyle fena yaktı ki zaten doluydum. Nasıl fırladım, neler söyledim bilmiyorum. Yalnız odaya girdiğimi, oda kapısını suratlarına hınçla çarptığımı hatırlıyorum. Bir an korkunç bir sessizlik oldu. Bunun keseme kalmayacağını, babamın bunun hesabını soracağını biliyordum. Odada şaşkın bekledim. Sonra bir iş yapmış olmak için gittim, dolaptan çantamı aldım, kerevete tam oturdum. Babam, ulan gel buraya diye bağırdı. Gitmedim, cevap da vermedim. Her yanım buz gibi ve zangır zangır titreyerek bekledim. O tekrar çağırdı, gene gitmedim, cevap da vermedim. Tekrar kısa bir sessizlik. Sonra kapı sertçe açıldı. Beyaz gecelik entarisi içinde mosmor dikildi. Ulan dinin imanını, evladı. Çağırıyorum da niye gelmiyorsun? Hüngür hüngür ağlarken. Gelmeyeceğim diye bağırdım. Bundan sonra hiçbir zaman gelmeyeceğim. Sofranıza oturmayacağım. Bana üvey evlat muamelesi yapıyorsun. Beni burunluyorsun. Babam sapsarı kesildi ve kapının topuzunu tutan eli düştü. Sonra çekildi. Okul tasdiknamemle nüfus kağıdımı ve kendimce lüzumlu bir takım kağıtlarımı ayırıp paket yaparken odaya annem girdi. Yanıma çekinerek sokuldu. Çok fena yaptın dedi. Çok fena. Ona da parladım. Hayır diye devam etti. Ne olursa olsun. Baban daima babandır. Evladın vazifesiyse baba ise babalığını bilsin. Allah olmadı ya. Öte birimi paketlemiştim. Annem paketime şüpheyle baktı. Bunlar ne? Ne olacak? Nüfus kağıdım, tasdikname. Niye paket yaptın onları? Yaptım işte. Niye yaptın? Bir sebebi var herhalde. Kesinlikle. Adana'ya gitmeye karar verdim dedim. İcap ederse kaçacağım. Annem ağlamaya başladı. Pişman olacaksın. Umduğunu hiçbir zaman bulamayacak, pişman olacak, eyvah diyeceksin. Ağır ağır devam ettim. Babaya anaya isyan etmek. Biz bugün varsak yarın yokuz. Bu hareketin acısını bütün ömrün boyunca çekeceksin. Evdeki itibarım birdenbire yükselmişti. Lokantadan beri yitirdiğim haysiyetimi geri almış, başta Niyazi, kardeşlerimi tam manasıyla sindirmiştim. Niyazi ara sıra dikilmek istese bile bir tokat, bir çelme yuvarlanıyor, bey babasına şikayetten pek de bir şey ummadığı için bir iki ağlıyor, sonra küsüp bir köşeye çekiliyordu. Evin de benden nefret ettiğinin farkındaydım. Adam sende, canları isterse. Ben de dünden nefret ettim onlardan. Babama kızgınlığım aşırı dereceyi bulduğu zamanlar mesela şöyle hayaller kurardım. Memlekete dönmüşüm, tekrardan okul, liseyi falan bitirmişim, subay olmuşum. Aradan yıllar geçmiş, rütbem hızla yükselmiş, paşa olmuşum. Günün birinde bir savaş patlamış. Bir gün huzuruma bir ihtiyar getirirler, saçı sakalına karışmış bir ihtiyar. Boyuna elime ayağıma kapanır, paşam paşam diye yalvarır. Hüviyetini tetik ettirince hayretler içinde kalırım. Ve etrafımdakilere şaşkın bakışları önünde ihtiyarın boynuna sarılırım. Babacığım, babacığım derim, ben senin oğlun. O çılgına dönmüştür, hıçkırıklar içinde kendini kollarıma bırakır ve bayılır. Bir gün Beyrut limanında dolaşırken bir Türk vapuru gördüm. Direğinde bayrağımız. Bu vapur, bu bayrak, bu benim memleketimin, vatanımın bir parçası. Saatlerce oralardan ayrılmadım. Büyülenmiş gibiydim. Gözlerim bayrağımıza dikili, heyecandan çalkalanarak oralarda dolaştığım durdum. Sonra o çılgın heyecanla konsoloshanemize koştuğumu hatırlıyorum. Neler söyledim, beni dinleyenler kimlerdi bilmiyorum. Akşam eve döndüğüm zaman hala kendimi bulamamıştım. İki gün sonraydı galiba, bir akşamüstü babam omuzları çökmüş geldi. Asık yüzlü, sinirli haliyle köşesine, kitapların arasına geçip oturdu. Neden sonra yüzüme bakmadan, konsolosa söylediklerin doğru mu diye kapıyı çarptığım günden beri ilk defa benimle konuştu. Doğru dedim, başka bir şey de sormadı. Annem lamba yakmaya kalktı, babamsa köşesinde gittikçe kararırak uzun bir düşünceye daldı. Her sabah Ermeni çarşısına iner, fırıncı Boğuz'dan bayat ekmek alırdım. Bayatlar tazeden 2 kuruş eksiğineydi ve bayat ekmek tazeden bereketli olur. Bu çarşı Türkçe konuşması, Türkçe şakalaşması, Türkçe söyleyip saymasıyla memleketimden bir parça gibiydi. Bir bakarsın adının Ahmet olması lazım geldiğini zannettiren bir bakkal, nezleli sesiyle turnamı tutturmuş öteden bir kasap, heye heye diye onu cevaplıyor. Yahut içerdik bir şekerci dükkanından usta çırağını döverken Türkçe küfrediyor. Bir Türk gibi sinirleniyor, bir köfteci Adana tarzında içli köfteler satıyor. O sabah kolumda sepet, ekmek almaya inmiştim. Alçak iskemlelerini dükkanların önüne atmış, kahve içip tavla oynayan yahut nargile tokurdatan esnafa dalmış, ağır ağır yürüyordum. Birden ismimle çağrıldım. Döndüm, Virjin. Balık yüzünden dayak yediğim Ermeni kızım. Yanında da bir kadın. Yanıma geldiler. Beni kadına Ermenice tanıttı. Kadını da bana Türkçe. Şinorik ablam bu işte. Hani o gün. Kadın 35'ini aşkın olmalıydı. Boyalı dudakları sürmeli gözlerine rağmen çökmüştü. Şu kadınlardandı. Demek Türksün diye sordu. Türküm dedim. Türkiye'nin neresinden olursun? Adana'dan. Adana'dan mı? Evet. Hangi mahallesinden Adana'nın? Hurmalı. Üçümüz yan yana yürüdük. Ona laf atıyorlardı etraftan. Oysa Adana'nın Bebekli Kilisesi'nden, Papazın Bahçesi Dilberler Sekisi'nden bahsederken duruyor, edepsizce takılan birine edepsizce karşılıklar veriyor, kahkahalar yükseliyordu. Bir ara, demek vatanına döneceksin ha diye durakladı. Yüzümü uzun uzun gözden geçirdi. Ne mutlu sana dedi, ne mutlu. De kesinlikle, git oğlum diye ilave etti, memleketine git. Karnının doyduğu yer batan derler ama kulak asma. Düşünceli, efkarlıydı. Allah o bizim başımızdakilere rahat yüzü göstermesin diye söylendi. Bizim Türk'le aramızda ne vardı? Bu olsun fırınını geçmiştik. Müsaade istedim. Yok dedi. Bu kız seni bana pek övdü. İlle de bizim eve gideceğiz. Mümkün değil dedim. Eve ekmek götüreceğim. Yumruklarını beline dayadı. Yoksa bizden mi çekindin? Fahişeliğimiz bulaşmaz oğlum, korkma. Fahişe de Allah'ın kulu, o da insan. Estağfurullah, siz bana hiçbir zaman düşünmediklerimi. Virjin, yok yok sen ona bakma. Ekmekleri bırak gel, e mi? Söz verdim. Ayrılırken Şinorik, ben kafadan kontağım kardeş dedi. Beni bağışla, efkarlıyım ben. Dur diye kolumu tuttu. Şayet bir daha görüşemezsek aklında kalsın. Adana'ya gidince Seyhan Irmağı'ndan benim için bir tas su iç. Güneş süratle yükseliyordu. Hızlı adımlarla uzaklaştılar. Ekmekleri bırakıp Şinoniklerin mahallesine geldim. Fakir Ermenilerin oturdukları bu mahalle pek Arap'tı. Paslı tenekeler çakılı duvarlarıyla tahtaları çürümüş, basık eğri büğrü evler kalabalığı. Daracık sokaklar çamur içindeydi. Domuzlar sürüler halinde dolaşıyorlar, kapı önlerinde devrilmiş çöp tenekeleri. Yalın ayak çocuklar çamurlara bata çıka koşuyorlar. Pencerelerde kadınlar karşıdan karşıya çene çalıyorlar. Bir yerlerde bir gramofon eski bir Türkçe şarkıyı bayat bayat haykırıyordu. Epeyce dolaştıktan sonra Şinoriklerin evini nihayet buldum. Postallarım çamur içindeydi. Patlak yerlerinden adam akıllı su almışlardı. Beni kapıda sevinçle karşıladılar. Hele Virjin boynuma sarılıverdi. Şinorik, hele kaltağı dedi. Bu bizi de geçecek. Basıldıkça kötü kötü gıcırdayan kara bir merdivenden çıktık. Yukarısı genişçe bir odaydı. Çamaşır ipine atılı bir çul odayı ikiye bölüyordu. Yerde çok eski bir Sivas kilimi. Odanın bir köşesinde bacağı kırık bir masa, masanın üzerinde boş rakı şişeleri, bulaşıklı kaplar, balık kılçıkları, yumurta kabukları. Oda sası sası balık kokuyordu. Şinorik, tenezzül edip de gelmez diyordum. Savru kamerat deli. Gitti kocaman bir cezve getirdi, mangala sürdü. Dolaptan gayet zarif kahve fincanlarını getirdi. Kenarları çiçekler işliydi. Bunlar bizim rahmetlinin yadigarı. Paris'ten getirdiydi. Satmadık, bir bu kaldı. Sonra Virgin'den bahsetti. Annesi ölmüştü. Artık bu benim kızım oldu dedi. Virgin ise bebeklerinin cicik kutusunu kerevetin altından çıkardı. Bak dedi, nelerim var. Bu bebeğe bak. Bunu Şinorik ablam yaptı. Bunu da ben. Hangisi daha güzel? Onun yaptığının daha güzel olduğunu söyledim. Sevindi. Çikolatalardan çıkan küçük küçük artist resimlerini gösterdi. Bunları Doktor Altunyan'ın kızları verdi. Bu entariyi de ben diktim ha. Vallahi ben diktim. Öyle değil mi abla? Şinorik çenesini dizlerine dayamış Virgin'e bakıyordu. Ah öksüz fukara ah dedi. Sen bunları zengin çocuklarına bırak da para kazanmanın yolunu belli, yolunu. Virgin'in kalın bembeyaz bacakları yer yer eprimiş entarisinin yukarılara kaymış eteği altından görünüyordu. Bebeğine yeni bir entari giydirmekle meşguldü ki merdivenleri birisinin gürültüyle çıktığını duyduk. Sonra kapıda belirdi. Kasketini siperi yana dönmüş, saçları darmadağın, ipiri burunlu biri. Şinorik fırladı. Bir şeyler konuştular. Adam beni sordu galiba. Şinorik'in omzundan başını uzatıp bana baktı. Şinorik'i kolları arasına almak istiyordu. Beliki kaçınıyor, sinirleniyordu. Sonra birlikte iplik çulun öbür tarafında kayboldular. Sesleri duyuluyordu. İtişip kakışmalar oldu. Arkasından tokat sesleri, küfürler. Kim bu adam diye sordum. Virgin. Kegam dedi. Ablamın dostudur, belalısı. Bir ara tekrar tokat sesleri, ağıt ve erkeğin kahkahaları. Ablamdan para istiyor gene. Sesler kesildi, mırıltı halinde konuşmalar başladı. Ne istiyor? Kumarcının biri, kaybetti herhalde. Vermesin, vermesin mi, keser ablamı. Öbür tarafta bir sandık açılıp kapandı. Mangala sürülü cezve kabarıyordu. Virgin cezveyi ateşten çekti, kahveyi fincanlara döktü. Her gün neler çekeriz biz, kimden? Sarhoşlardan, niye? Şinorik ablam geceleri eve adam alır ya, o orada kompleyken çulun öbür tarafını işaret etti. Ben sarhoşları bu tarafta idare ederim. Nasıl? Aman sen de. Hiçbir şey bilmiyorsun. Bas bayağı. Ağızlarına meze veririm, kucaklarına otururum. Kucaklarına mı oturursun? Para verirlerse. Odayı korkuyla gözden geçirdim. Burnuma birdenbire rakı koktu. Şinarik de dostu gene geldiler. Adamın göz bebekleri burun köklerine akmış gibiydi. Sırıtarak. Demek kart horozlardan bıktın he? Şnorik dedi. Şnorik onun omzundan iterek dışarıya çıkarmak istedi. Adam kapıya dayandı. Sonra Şnorik'i bir itişte yere yuvarladı. Beni uzun uzun gözden geçirdi. Şnorik yerden kalktı, adamı tekrar itti, zorla dışarı çıkardı. Bir iki söylenerek merdivenleri paldır küldür indi. Gitti. Boş ver dedi Şnorik, itin biri. Bol bol güldük, şarkı söyledik. Şnorik Adana'dan, anasından, babasından, ilk kocasından bahsetti. Sonra falıma baktı. Bana mutlak yol göründüğünden ve başımın üstündeki kısmetten söz etti. Lafı döndürüp çevirip memlekete sahiden gidip gitmeyeceğimi getiriyordu. Bir ara, bak kızma dedi, sen tam senin dengin, gitmeseydin dost olurdunuz. Virgin bebeklerine dalmıştı, Şnorik devam etti. Ayının birine nasip olacağına, güneş gruba yaklaşırken kalktım, tekrar tekrar vedalaştık. Virgin ağladı, Şnorik memleketten mektup yazmamı söyledi. Arkamdan bağırıyordu. Unutma ha kardeş, unutma emi, Seyhan Irmağı'ndan benim yerime. 20. Zaten bekliyorduk. Nihayet bir akşamüstü babam, ben orada değilmişim gibi anneme. Söyle oğlana yarın hareket edecek dedi. Annemle bakıştık. Onun gene gözleri dolmuştu. Ben de sevinç kasırgası, bahçeye fırladım. Orada kalsam sevincimi saklamama imkan yoktu. Artık herkese acıyordum, babama bile. Niyazi ile dargın olmamıza rağmen onu çoktan affetmiştim. Kızmıyordum. Hatta onu dövdüğüme bile pişmandım. Öyle iyi kalpli, öyle dokunsalar ağlayacaktım ki. Geride bırakacağım her şey de bir mahzunluk seziyordum. Kağıttan kayıklar yüzdürdüğümüz havuz, serin şıpırtılarıyla sanki ağlıyordu. Gül fidanları, çamaşır iplerinde baş aşağı dönmüş mandallar, tekerlerinden birisi kopmuş oyuncak araba, futbol topumun parçalanmış meşini, kayışı kopmuş nalın, komşunun avlusuna bizimkinden ayrılan paslı tahtalar, her şeyde bir hüzün, bir öksüzlük. Niyazi boynunu bükmüştü sanki. Bizi bırakma ağabeyi demek istiyor, kız kardeşlerim sanki sen bizi bırakıp gidiyorsun, biz de burada ölürüz, ne yapalım diyorlarmış gibi geliyordu. Mutfağa girdim. Sapındaki bakır çivileriyle bana bakan yağ tavasına, haberin var mı dedim, yarın Adana'ya gidiyorum. Raftaki tencereler, sahanlar, tabaklar, çatal bıçakların beni imrenen bir kıskançlıkla seyrettiklerini zannediyordum. Mutfak kapısındaki tekirle karşılaştık. Belini kamburlaştırarak bacakların arasından geçti. Onu yerden aldım, öptüm. Tekir, biliyor musun, yarın Adana'ya gidiyorum. Miyavladı. Yok yok, seni de götüremem. Sen burada kal, onlara da yazık. Tekrar miyavladı. Onu yere bırakıp annemlerin yanına geldim. Annem bohçamı hazırlarken sessiz sessiz ağlıyor, bize bunu göstermemeye çalışıyordu. Bu bana çok dokunmuştu. Lakin memlekete gitmemin sevinci. Sonra sofaya çıkıyorum, sofadan odaya, odadan mutfağa, mutfaktan bahçeye, bahçeden tuvalete. Tuvaletin yeni rendelenmiş tahtasını kurşun kalemle bir şeyler yazıyor, bir tarih düşünüyorum. Sonra bunu babamın görmesinden korkarak karalıyorum. Babam, onda hiçbir değişiklik yoktu. Gene kitapların arasında, gene kaşları çatık. Gece Niyazi ile koyun koyuna neler konuşmadık. Mesela dedim, benim yerimde sen olsaydın, öyle farz et, sen gidiyormuşsun Adana'ya. Ha, ne yapardın? Düşündü, düşündü. Ben olsam, ben gitmezdim ki. Niye lan? Gitmezdim işte. Peki ama niye? Niye? Niyesi var mı? Yazık değil mi ona? Onun kimsesi var mı bizden başka? Kendimi taş kalpli buldum ama. Cin Mehmet'in kardeşine selam söyleyeyim mi senden? Söyle. Başka ne yapayım senin yerine? Düşündü, düşündü. Taş köprüye çık, ırmağa bak. İçini çekti. Olur dedim. Senin yerine uzun uzun bakarım. Sen hiç üzülme. Sonra her hafta mektup yazarım. Spor mecmualarını gönderirim.